Ayrım 11. Seslendiren Ayşenur Bolat. Ünite 6. İş değerlendirmesi ve ücret yönetimi. Sayfa 109. 1. Hem işletme yönetiminin hem de çalışanların ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını karşılayan bir ücret sisteminin kurulmasını ve yürütülmesini sağlayan insan kaynakları yönetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Performans yönetimi. B. Ücret yönetimi. C. Kariyer yönetimi. D. Personel yönetimi. E. Disiplin yönetimi. Çözüm. İşletmelerde kilit bir stratejik işlev olan ve rekabet avantajı yaratmada itici bir güç olan ücret yönetimi çalışanların ve ilgili tarafların ihtiyaçlarını karşılayan bir ücret sisteminin kurulup yürütülmesini sağlayan önemli bir insan kaynakları işlevidir. Yanıt B. Ücret yönetimi. 2. İşletme içinde ücret adaletinin sağlanması için öncelikli yapılanması gereken iş aşağıdakilerden hangisidir? A. Ücret analizi. B. Üretim planlaması. C. İş değerlemesi. D. İş planlaması. E. Finansal analiz. Çözüm. Bir ücret sistemi kurulurken işletme içinde ücret adaletinin sağlanması hayati önlem taşımaktadır. Bunu sağlamak üzere öncelikle iş değerlendirmesi yapılmalıdır. Yanıt C. İş değerlendirmesi. 3. Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesi ilkelerinden biri değildir? A. Personelin değil işin değerlenmesi. B. Eşit işe eşit ücret verilmesi. C. Çalışmaların ilgili taraflarca benimsenmesi. D. Gizliliğin esas alınması. E. İş değerleme verilerinin güncelleştirilmesi. Çözüm. İş değerlemesi yapılırken uyulması gereken ilkeler şunlardır. Personelin değil işin değerlemesi. Eşit işe eşit ücret verilmesi. Doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması, gizliliğin olmaması, çalışmaların ilgili taraflarca benimsenmesi, iş değerleme verilerinin güncelleştirilmesi, iş değerlemesi sonucunda elde edilen verilerin ücretlendirme ile ilgili kararlarda kullanılması. Yanıt D. Gizliliğin esas alınması. 4. Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesi yapılırken izlenebilecek yaklaşımlardan biridir? A. İşletme dışından uzmanlarla ya da bir danışmanlık şirketiyle anlaşmak. B. Değerlemeyi sadece personelin inisiyatifine bırakmak. C. Başka firmaların iş değerleme planlarını kullanmak. D. Karşılaştırmalı istatiksel veriler kullanarak iş değerlemek. E. Doğrusal programlama ve regresyon yöntemini kullanmak. Çözüm. İş değerlemesi tamamen yönetimin inisiyatifinde yapılabileceği gibi çalışmalarda katılımcı bir yaklaşımda kullanılabilir. Yönetim çalışmaları kendi kontrolünde yapmak istendiğinde 1. Çalışmaları yapmak üzere işletme içinden yöneticileri ve uzmanları görevlendirir. 2. İşletme dışından uzmanlarla ya da bir danışmanlık firmasıyla anlaşabilir. 3. Kendi personeliyle dışarıdan uzmanların birlikte çalışmasını sağlayabilir. Yanıt A. İşletme dışından uzmanlarla ya da bir danışmanlık şirketiyle anlaşmak. 5. İşin bütününe biçim veren, birleştiren ya da tamamlayan unsurlar, yapısal bölümler ya da ayırt edici özelliklerine ne ad verilir? A. Prensip. B. Eleman. C. Faktör. D. Sınıf. E. Kategori. Çözüm. En yaygın kullanılan iş değerleme yöntemi olan puan verme yönteminde işler faktörler kullanarak değerlenir. Faktörler işin bütününe biçim veren, birleştiren ya da tamamlayan unsurlar, yapısal bölümler ya da ayırt edici özelliklerdir. Yanıt C. Faktör. 6. Aşağıdakilerden hangisi faktör karşılaştırma yöntemini geliştirenler tarafından fabrika işçilerine değerlemede kullanılmasını önerdikleri temel faktörlerden biri değildir? A. Zihinsel gerekler. B. Fiziksel gerekler. C. Beceri. D. Sorumluluk. E. Analitik düşünme. Çözüm. Faktör yöntemini geliştiren uzmanlar fabrika işçileri için 5 zihinsel gerekler, beceri, fiziksel gerekler, sorumluluk ve çalışma koşulları ve büro işçileri için 4 zihinsel gerekler, beceri, fiziksel gerekler, gözetim sorumluluğu temel faktörün kullanılmasını önermişlerdir. Yanıt E. Analitik düşünme. 7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sayısal iş değerleme yöntemleri doğru olarak verilmiştir? A. Puan verme yöntemi, faktör karşılaştırma yöntemi. B. Anahtar işler yöntemi, faktör işler yöntemi. C. Soyut veriler yöntemi, somut işler yöntemi. D. Kalitatif veriler yöntemi, kantitatif işler yöntemi. E. Derecelenme yöntemi, puanlama yöntemi. Çözüm. Sayısal iş değerleme yöntemleri puan verme ve faktör karşılaştırma olarak ikiye ayrılır. En yaygın kullanılan puan vermedir. Yanıt A. Puan verme yöntemi, faktör karşılaştırma yöntemi. 8. Düşünsel ve veya zihinsel emeğini katan iş gücünün yerine getirdiği iş karşılığında aldığı aynı ve nakdi değerlere ne ad verilir? A. Kar, B. Ücret, C. Pay, D. Kıdem, E. Hisse. Çözüm. Mal veya hizmet üretimine doğrudan ya da dolaylı katkıda bulunan tüm düşünsel veya zihinsel emeğe ücret ödenir. Yanıt B. Ücret. 9. Bir üretim birimi başına ya da bir zaman birimi başına ödenmesi gereken ya da kararlaştırılan ücret miktarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Giydirilmiş ücret, B. Brüt ücret, C. Net ücret, D. Ana kök ücret, E. Nominal ücret. Çözüm. Bir üretim birimi başına parça başı, metre başı, kilo başı ya da bir zaman birimi başına günlük, saatlik, aylık ödenen ya da ödemeyi kararlaştırılan ücret ana kök ücret olarak ifade edilir. Yanıt D. Ana kök ücret. 10. 10. Ana kök ücrete sözleşmeden ya da kanunlardan kaynaklanan ek olanakların ilave edilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? A. Çıplak ücret, B. Kök ücret, C. Giydirilmiş ücret, D. Nominal ücret, E. Reel ücret. Çözüm. Asıl ücreti ek olarak personele sağlanan para ya da parayla ölçülebilir olan ve sözleşmeden veya kanunlardan kaynaklanan ek olanakların, sosyal yardımların ve performans ücretinin de dikkate alınarak hesaplandığı ücret giydirilmiş ücrettir. Yanıt C. Giydirilmiş ücret. 11. Ücret karşılaştırması yapmak üzere kullanılan ücret ortalamalarına ne ad verilir? A. Ücret geliri, B. Ücret yapısı, C. Ücret düzeyi, D. Ücret artışı, E. Ücret planlaması. Çözüm. Ücret düzeyi. Çözüm. Ücret düzeyi bir işletmede çalışanlara ödenen ücretlerin oluşturduğu genel ortalamadır. Ücret karşılaştırmaları yapmak için kullanılır. Yanıt C. Ücret düzeyi. 12. Ücretlerin hesaplama ve ödeme biçimlerine ne ad verilir? A. Ücret yapısı, B. Ücret sistemi, C. Ücret düzeyi, D. Kök ücret, E. Nominal ücret. Çözüm. Ücretlerin hesaplanma ve ödenme biçimlerini belirleyen sistemlere ücret sistemi denir. Yanıt B. Ücret sistemi. 13. Bir kurumda ödenen ücretlerin birbirine göreli durumunu gösteren ücret kavramı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ücret yapısı, B. Ücret düzeyi, C. Ücret sistemi, D. Ücret artışı, E. Ücret analizi. Ücret yapısı, işletme içinde bir işe diğerlerine göreceli olarak ne kadar ücret ödeneceğini ortaya koyar ve ücret farklılıklarının tümünü içerir. Yanıt A. Ücret yapısı. 14. Aşağıdakilerden hangisi personelin ücret geliri içinde yer almaz? A. Fazla mesai, B. Sosyal yardımlar, C. Emeklilik sigortası, D. Şirket arabası, E. Faiz geliri. Çözüm. Ücret geliri personele bir yıl içinde ödenen aynı ve nakdi bütün ödemelerdir. Ana, kök, ücrete, sosyal yardımlar, fazla mesai, prim ve benzeri doğrudan parasal ödemeler ve bunlara ilave olarak şirket arabası, telefon, hayat, sağlık ve emeklilik sigortası gibi dolaylı parasal tüm ödemeler ile aynı yardımlar ve şirketin mal ya da hizmetlerinden yararlandırma şeklinde parasal olmayan diğer unsurlar girer. Yanıt E. Faiz geliri. 15. Aşağıdakilerden hangisi ücretin bileşenlerinden biri değildir? A. Emeklilik maaşı, B. Ek olanaklar, C. Sosyal yardımlar, D. Performans ücreti, E. Ana kök ücret. Çözüm. Ücret, ana kök ücreti, ek olanaklar, sosyal yardımlar ve performans ücreti ilave edilerek elde edilen toplamdır. Yanıt A. Emeklilik maaşı. Altı. Aşağıdakilerden hangisi ücretin ilgili taraflarından biri değildir? A. Çalışanlar. B. İşverenler. C. Tüketiciler. D. Sendikalar. E. Devlet. Çözüm. Ücret, ekonomik ve sosyal yaşamın hemen hemen tüm olanaklarını etkileyen çok yönlü bir kavramdır. Ücretin ilgili tarafları çalışanlar, işverenler, sendikalar, devlet ve toplumdur. Yanıt C. Tüketiciler. 17. Ücreti önemli bir maliyet kalemi olarak gören ücretin ilgili tarafı aşağıdakilerden hangisidir? A. Devlet. B. Toplum. C. İşveren. D. Sendikalar. E. Çalışanlar. Çözüm. İşverenler açısından ücret ödemeleri önemli bir maliyet unsurudur. Üretim işletmelerinde ücretler toplam maliyetlerin %20'sinin altına düşmez. Yanıt C. İşveren. 18. Aşağıdakilerden hangisi ücretin hesaplanmasında kullanılan ücret sistemlerinden biridir? A. İşe dayalı ücret sistemleri. B. Yönetime dayalı ücret sistemleri. C. Rekabete dayalı ücret sistemleri. D. Planlamaya dayalı ücret sistemleri. E. Gelir dağılımına dayalı ücret sistemleri. Çözüm. İşverenler ücretin hesaplanması ve ödenmesinde doğrudan iş gücü piyasası verileri kullanılır. Bunun yanı sıra işe dayalı ücret sistemleri, işi yapan bireye dayalı ücret sistemleri kullanılır. Yanıt A. İşe dayalı ücret sistemleri. 19. Ücretin işten geçirilen zaman, yapılan iş miktarı ya da performans düzeyi dikkate alınarak hesaplandığı sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. İşe dayalı ücret sistemi. B. İş gücü piyasasına dayalı ücret sistemi. C. İşi yapan bireye dayalı ücret sistemi. D. Bilgiye dayalı ücret sistemi. E. Beceriye dayalı ücret sistemi. Çözüm. İşe dayalı ücret sisteminde ücret, işte geçirilen zaman, yapılan iş miktarı ya da performans düzeyi dikkate alınarak hesaplanır. Yanıt A. İşe dayalı ücret sistemi. 20. Ücret ölçüsü, işin bütünü olan işe dayalı ücret sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Zamanla dayalı ücret sistemi. B. Götürü ücret sistemi. C. Performansa dayalı ücret sistemi. D. Üretilen iş miktarına dayalı ücret sistemi. E. Para başı ücret sistemi. Çözüm. Üretilen işin miktarına dayalı ücret sistemleri parça başı ve götürü ücret sistemleri şeklinde gruplandırılır. Götürü ücret sisteminde ücret ölçüsü işin bütünüdür. İşin yapılacağı süre ve ödenecek miktarı bellidir. Yanıt B. Götürü ücret sistemi. 21. Bir bireyin performansını sağlayan bilgisine, becerisine ve davranışlarını içeren sergilenebilir özelliklere ne ad verilir? A. Başarı. B. Güç. C. Yetkinlik. D. Kariyer. E. Performans. Çözüm. Son yıllarda stratejik ücret yönteminin gündeme gelmesi, işletmelerin bu uygulamalarında yetkinlik kavramını benimsemelerine neden olmuştur. Yetkinlik, bireyin performansını sağlayan bilgisini ve becerisini içeren özelliklerdir. Yanıt C. Yetkinlik. 22. Aşağıdaki ücret sistemlerinin hangisinde personele kullanabildikleri bilginin ve becerinin miktarına, tipine ve derinliğine göre ücret ödenir? A. Performansa dayalı ücret sistemi. B. Bilgiye, beceriye dayalı ücret sistemi. C. Zaman temeline dayalı ücret sistemi. D. İş miktarına dayalı ücret sistemi. E. İş gücü piyasasına dayalı ücret sistemi. Çözüm. Bilgiye, beceriye dayalı ücret sistemlerinde personele halen yapmakta oldukları işler için değil, kullanabildikleri bilginin ve becerinin miktarına, tipine ve derinliğine göre ücret verilir. Yanıt B. Bilgiye, beceriye dayalı ücret sistemi. 23. Aşağıdakilerden hangisi ücret yapısını etkileyen unsurlardan biri değildir? A. İş analizi. B. İş tanımları. C. Performans değerlemesi. D. Ücret düzeyi. E. İş değerlemesi. Çözüm. Adil bir ücret yapısının kurulmasını etkileyen temel unsurlar. 1. İş analiz bilgileri. 2. İş tanımları. 3. İş değerlemesi. 4. Performans değerlendirmesidir. Yanıt D. Ücret düzeyi. 24. Aşağıdakilerden hangisi ücret düzeyini etkileyen unsurlardan biri değildir? A. Ekonomik faktörler. B. Yaşam standardı. C. Kıdem. D. Yaş. E. Piyasada hakim ücret düzeyi. Çözüm. Ücret düzeyleri belirlenirken bazı unsurların dikkate alınması gerekir. Bu unsurlar, iş gücü piyasasındaki arz talep dengesi, piyasada hakim ücret düzeyleri, yaşam standardı, kıdem, ekonomik faktörler, ekonomik faktörler, toplu pazarlıklar. Yanıt D. Yaş. 25. Aşağıdakilerden hangisi işçilere normal bir çalışma günü karşılığında ödenen işçinin en az düzeyde yiyecek, yakacak, barınma, giyim, sağlık, aydınlatma, taşıt, kültür ve eğlence ihtiyaçları cari fiyatlar üzerinden karşılamaya yeter ücrettir? A. Asgari ücret, B. Kök ücret, C. Ücret geliri, D. Ana ücret, E. Giydirilmiş ücret. Çözüm. Asgari ücret, emekleriyle bir geçinenlere değişik bölge ve kesimlerde eş değer satın alma gücü sağlayacak bir politika aracıdır. Yanıt A. Asgari ücret. 26. Ücret yönetimi sistemini kurmakta ve işletmesini sağlamada yol gösteren temel yol haritası aşağıdakilerden hangisidir? A. Kariyer haritaları, B. Yol haritaları, C. Ücret düzeyi, D. Ücret yapısı, E. Ücret politikası. Çözüm. Ücretlendirme kriterlerini ve şekillerini düzenleyen ücret yönetimi sistemine ilişkin yol haritası ücret politikasıdır. Yanıt E. Ücret politikası. 27. Aşağıdakilerden hangisi ücret sisteminin oluşturulmasına izlenmesi gereken temel aşamalardan biri değildir? A. Tüketicilerin ve rakiplerin bilgilendirilmesi. B. Ücret politika ve stratejilerinin belirlenmesi. C. Sisteme dahil edilecek işlerin tanımlanması. D. İş değerlenmesinin yapılması. E. Ücret yapısının oluşturulması. Çözüm. Ücret sistemi kurulurken izlenmesi gereken temel aşamalar şunlardır. 1. Ücret politika ve stratejilerinin belirlenmesi. 2. Sisteme dahil edilecek işlerin analiz edilmesi ve tanımlanması. 3. İş değerlenmesinin yapılması. 4. Piyasa ücret verisinin elde edilmesi. 5. Ücret yapısının oluşturulması. 6. Personelin bilgilendirilmesi. 7. Sistemin uygulanması. Yanıt A. Tüketicilerin ve rakiplerin bilgilendirilmesi. 28. Aşağıdakilerden hangisi ücret yapısının oluşturulmasına kullanılan yaklaşımlardan biridir? A. Ücret tablolarının oluşturulması. B. Ücret basamaklarının oluşturulması. C. İşlerin bütün olarak ücretlendirilmesi. D. İşlerin analitik sentezle ücretlendirilmesi. E. İşlerin grup halinde ücretlendirilmesi. Çözüm. İşlerin ücretlendirilmesinde 3 farklı yaklaşım izlenir. Bunlar işlerin tek tek ücretlendirilmesi, ücret basamaklarının oluşturulması, ücret bantlarının oluşturulması. Yanıt B. Ücret basamaklarının oluşturulması. 29. Aşağıdakilerden hangisi ücretin tüm bileşenlerini içerir? A. Brüt ücret, B. Net ücret, C. Ücret yapısı, D. Ana ücret, E. Giydirilmiş ücret. Çözüm. Giydirilmiş ücret, ana kök ücrete sözleşmeden ya da kanunlardan kaynaklanan ek olanakların ilave edilmiş halidir. Yanıt E. Giydirilmiş ücret. 30. Aşağıdakilerden hangisi ücret yapısını etkileyen unsurlardan biri olan iş tanımlarının içine yer almaz? A. İşin içerdiği görevler, B. İçerdiği tehlikeler, C. İşi yapacak kişide bulunması gereken nitelikler, D. Kullanılan araç gereç ve makineler, E. İşin piyasa ücret düzeyi. Çözüm. Hem ücretlendirme hem de seçme sistemlerinin kritik bir unsuru olan iş tanımları, işlerin içerdiği görevleri ve sorumlulukları, işi yapacak kişide bulunması gereken nitelikleri, işin fonksiyonunu, işin yapıldığı ortam ve koşulları, içerdiği tehlikeleri, kullanılan araçlar ve makinelerin neler olduğunu gösteren yazılı formlardır. Yanıt E. İşin piyasa ücret düzeyi. 31. Yukarıdakilerden hangileri iş değerleme ilkelerinden biri değildir? 1. İşi yapan personelin değerlemesi. 2. Gizliliğin olmaması. 3. Eşit işe eşit ücret verilmesi. 4. İş değerleme verilerinin güncelleştirilmesi. 5. İş değerleme sonucu elde edilen verilerin ilgili kaynaklarda kullanılması. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Çözüm. İş değerlemesi yapılırken işi yapan personel değil, işin kendisi değerlendirilir. Yanıt A. 1. İşi yapan personelin değerlemesi. 32. Yukarıdakilerden hangisi sayısal olmayan iş değerleme yöntemleridir? 1. Sıralama, 2. Sınıflama, 3. Puan verme, 4. Faktör karşılaştırma. 1. A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 3, D. 2 ve 4, E. 1 ve 4. Çözüm. Sayısal olmayan iş değerleme yöntemleri sıralama ve sınıflamadır. Puan verme ve faktör karşılaştırma, iş değerlemede kullanılan sayısal yöntemlerdir. Yanıt A. 1 ve 2. Sıralama ve sınıflama. 33. Aşağıdakilerden hangisi personelin tahakkuk ettirilen ücreti tanımlar? A. Reel ücret, B. Çıplak ücret, C. Brüt ücret, D. Ana kök ücret, E. Giydirilmiş ücret. Çözüm. Çalışan personele tahakkuk ettirilen toplam ücrete brüt ücret adı verilir. Yanıt C. Brüt ücret. 34. Aşağıdakilerden hangisi bir ücret paketine yer alan sosyal yardımlardan biri değildir? A. Lojman verme ya da kira ödemesini karşılama. B. Yemek ve taşıma hizmeti sunma. C. Giyim eşyası verme. D. Yakacak ve erzak paketi verme. E. Yaz tatili olanağı sağlama. Çözüm. Ücret paketine yer alan sosyal yardımlar yemek, taşıma hizmeti, erzak paketi, giyim eşyası, yakacak, yaz tatili için kamp olanağı. Lojman ya da kira ödemeleri ücrete ilave edilen ek olanaklar içinde yer alır. Yanıt A. Lojman verme ya da kira ödemesini karşılama. 35. Aşağıdakilerden hangisi bir ücret paketi içinde yer alan ve performans karşılığı ödenen ücretlerden biridir? A. Sosyal güvenlik ödemesi, B. İşsizlik ve iş görmezlik ödemesi, C. Emeklilik planı, D. Çalışılmayan zaman için ödeme, E. Kar payı ödemesi. Çözüm. Ücret paketi içinde performans karşılığında verilen ücretler, prim, ikramiye, komisyon, kardan pay, kazançtan pay, hisse sahipliği. Yanıt E. Kar payı ödemesi. 36. Aşağıdakilerden hangisi brüt ücretten kesintiler yapıldıktan sonra kalan ve personelin eline geçen ücret miktarıdır? A. Ek ücret, B. Brüt ücret, C. Net ücret, D. Normal ücret, E. Faizsiz ücret. Çözüm. Net ücret, brüt ücretten gelir ve damga vergileri, sosyal güvenlik kesintileri, varsa borç taksitleri, sendika aidatı ve benzeri kesintiler yapıldıktan sonra kalan ve personelin eline geçen ücrettir. Yanıt C. Net ücret. 37. Para ile ifade edilen ücret miktarına ne ad verilir? A. Reel ücret, B. Nominal ücret, C. Çıplak ücret, D. Ücret geliri, E. Performans ücreti. Çözüm. Nominal ücret para ile ifade edilen ücret miktarıdır. Özellikle işveren için önemlidir. Çünkü kasasından çıkan miktarı gösterir. Yanıt B. Nominal ücret. 38. Yukarıdakilerden hangisi ücretin ilgili taraflarından biridir? 1. İşverenler, 2. Devlet, 3. Sendikalar, 4. Toplum. A. 1, 2 ve 3, B. 1, 3 ve 4, C. 2, 3 ve 4, D. 1 ve 4, E. 1, 2, 3 ve 4. Çözüm. Ücretin ilgili tarafları çalışanlar, işverenler, devlet, sendikalar ve toplumdur. Yanıt E. 1, 2, 3 ve 4. İşverenler, devlet, sendikalar, toplum. 39. Ücretin, personelin performans düzeyine göre ödenmesini sağlayan ücret sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Götürü ücret sistemi, B. Üretilen iş miktarına dayalı ücret sistemi, C. Performansa dayalı ücret sistemi, D. Zamana dayalı ücret sistemi, E. Parça başı ücret sistemi. Çözüm. Performansa dayalı ücret sistemlerinde personelin performans düzeyine göre ücretler belirlenir. Performans düzeyleri için bireysel piyasası ya da örgütsel performans düzeyi esas alınır. Yanıt C. Performansa dayalı ücret sistemi. 40. Aşağıdakilerden hangisi hem işletme yönteminin hem de personelin beklentilerini karşılayan bir ücret sisteminin kurulmasını ve yürütülmesini içeren en önemli insan kaynakları yönetimi işlevidir? A. Ücretim yönetimi, A. Üretim yönetimi, B. Endüstri yönetimi, C. Pazarlama yönetimi, D. Ücret yönetimi, E. Halkla ilişkiler yönetimi. Çözüm. Ücret yönetimi işletme ve personelin beklentilerini karşılayacak bir ücret sisteminin oluşturulması ve yürütülmesini içeren, bu nedenle stratejik bir önem taşıyan insan kaynakları işlevidir. Yanıt D. Ücret yönetimi. 41. Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetiminin temel amaçlarından biri değildir? A. Üst düzey performansı ödüllendirmek ve teşvik etmek. B. Personel devir hızını yükseltmek. C. Adil ve dengeli bir ücret sistemi kurmak. D. Personelin bilgisini, becerisini ve yetkinliklerini ödüllendirmek. E. Nitelikli insanları cezbederek diğer işletmelerle rekabet etmek. Çözüm. Ücret yönetiminin temel amaçlarından biri de personel devir hızını düşürerek işletmeye bağlılığını artırmaktır. Yanıt B. Personel devir hızını yükseltmek. 42. Aşağıdakilerden hangisi işlerin ücretlendirilmesinde kullanılan yaklaşımlardan biridir? A. Grupların oluşturulması. B. İş analizlerinin yapılması. C. Ücret bantlarının oluşturulması. D. Ücret politikalarının oluşturulması. E. Ücret analizlerinin yapılması. Çözüm. İşlerin ücretlendirilmesinde 3 farklı yaklaşım izlenir. İşlerin tek tek ücretlendirilmesi, ücret basamaklarının oluşturulması, ücret bantlarının oluşturulması. Yanıt C. Ücret bantlarının oluşturulması. 43. Aşağıdakilerden hangisi ücret konusunda yapısal yasal düzenleme... 43. Aşağıdakilerden hangisi ücret konusunda yapılan yasal düzenlemelerden biridir? A. Asgari ücret. B. Ücret düzeyi, ücret politikası. C. Stratejik ücret. D. Yasal ücret. E. Ücret endeksi. Çözüm. Devlet, gerek kamu gerekse özel kesimde çalışanlara yapılacak çeşitli ödemelerde dikkate alınması gereken yasal düzenlemeler yapar. Bunlardan biri de asgari ücrettir. Yanıt A. Asgari ücret. 44. Aşağıdakilerden hangisi müteahhitlik, boya, badana ve temizlik işlerinde uygulanan ücret sistemidir? A. Performansa dayalı ücret sistemi. B. Yapılan iş miktarına dayalı ücret sistemi. C. Zamana dayalı ücret sistemi. D. Götürü ücret sistemi. E. Parça başı ücret sistemi. Çözüm. Götürü ücret sisteminde ücret ölçüsü yapılan işin bütünüdür. Söz konusu iş personel tarafından belirli bir süre içinde ve iki tarafın önceden üzerine anlaştığı bir ücret karşılığında yapılır. Boya, badana, müteahhitlik ve temizlik işlerinde çok kullanılır. Yanıt D. Götürü ücret sistemi. 45. Aşağıdakilerden hangisi ücretin toplum açısından önemli olma nedenlerinden biri değildir? A. Fırsat eşitliği yaratılması. B. Ekonomik istikrarın sağlanması. C. Toplumsal refahın artırılması. D. Sosyal barışın sağlanması. E. Toplu pazarlıktaki başarıyı göstermesi. Çözüm. Ücretin ilgili taraflarından biri de toplumdur. Ücretler sosyal barışın sağlanması, toplumsal refahın artırılması, fırsat eşitliğinin yaratılması ve ekonomik istikrarın sağlanması açısından önemli olduğu için de toplumun genelini ilgilendirir. Yanıt E. Toplu pazarlıktaki başarıyı göstermesi. 11. ayrımın sonu, sayfa 121.